Öncelikle merhaba, ben Batuhan. Bugün daha öncesinde pek görmediğim bir tarzda podcast yapmayı tercih ettim. Bunun en büyük nedenlerinden birisi aslında şu: ben çok sıkı bir podcast takipçisiyim ve gastronomi öğrencisiyim. Muhtemelen de mezun olacağım yakın zamanda. Gastronomi ile ilgili podcastleri gördüğümde genellikle kendi içerisinde kalıyor ve birazcık daha hikayelere bağlı bir anlatım tarzı olmuyor. Açıkçası gastronomi içerisinde çok fazla hikayelerin var olduğunu ben bilmekteyim ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili destekleyici fikrim de herhangi bir spor müsabakasını düşünün veya hayatınızdaki önemli hatırda kalan bir şeyleri. Oradaki hikayelerin sizin için duygusal bir etkisi olduğu için daha kolay hatırlıyorsunuz, daha kolay anlamlandırabiliyorsunuz. Biz de bu şekilde yemek kültürümüze, mutfak kültürümüze, yediklerimize, içtiklerimize bakarsak belki kültürümüzü daha iyi anlayabiliriz gibisinden bir düşünceye sahibim. Bu bağlamda da ilk konuşmak istediğim şey kahve. Kahvenin dünya yolculuğu üzerindeki yaşadığı hikayeleri anlatmak istiyorum. Ve bu yüzden de önce Etiyopya'dan başlamak istiyorum. Bu podcast'te ya işte kahve çoban Kaldi bulmuş da keçiler hoplayıp zıplamış da oradan bir tane dini adam gelmiş de ayinlerinde kullanmış da falan filan da Robusta vardı, Arabika vardı. Biz bu kısımlarını bakmayacağız. Biz birazcık daha bu Etiyopyalılar kahveyi nasıl bulmuş, ne yaparak kullanıyorlar, kültürleri ne, nasıl kahve içiyorlar, kahveden nasıl bir şeyler yaratıyorlar, bunlarla ilgileniyorum. Umarım siz de eğlenirsiniz bu araştırmada, bu podcast'te. Şimdi Abdelkader diye bir şahıs 16. yüzyılda şöyle bir söz kullanmış: hazırlanışı bir sanat, bu yüzden de onu içişimiz de sanat olmalı. Bu kahve üzerine söylediği bir söz. Benim çok hoşuma gitti ve bunu sadece kahve üzerinde düşünmek doğru olmayabilir. Herhangi bir aktivitenin hazırlanışı sanatsa, onu içişimiz, onu algılayışımız, onu deneyimleyişimiz de bir sanat olmalı. Bu bizim gibi insanlar için, yani sanatçı özellikleri olmayan insanlar için genellikle entelektüellikle gelebilen bir şeydir. Biz de kahveden başlayarak konseptimizi kahveye oturtarak öncelikle ya da gastronomiyi bir kılıf olarak kullanarak bütün o diğer her şeye dair yorumlarımızı yapmak istiyorum. Özellikle gastronomiyi disiplinler arası değerlendirmek benim çok hoşuma gidiyor. Eminim siz de keyif alacaksınız bundan. Şimdi kahvenin ana vatanı Etiyopya diyoruz. Çıkış noktası Etiyopya. Avrupalılar hala kahvaltıda bira içtikleri zamanlarda Etiyopyalılar kahve içiyorlardı. Ve yüzyıllar geçerken kendilerine ait bir seremoni ortaya çıkartıyorlar. Bu şöyle ifade edilebilir: önce yeşil kahve çekirdeklerini masada kavuruyorlar. Sonra garson kadın bu taze sıcak sıcak kavrulmuş kahve çekirdeklerini herkese ikram ediyor. Bu her konuğun aromanın tadını alabilmesini sağlamak için. Bu sayede aromanın tadını çıkartabiliyor konuklar. Arkadaşlığa dair şükran benzeri övgü dolu sözler, dualar falanlarla birlikte kahvenin çekirdekleri dibekte öğütülüyor ve sonra demleniyor. Şimdi bu seremoni bir saate kadar sürebilmekte ve içerisindeyseniz 3 fincan kahve içmeniz gerekiyor. Bunlara da abole berke soska diyor Etiyopyalılar. Evet, gerçekten içinde berke ismi geçiyor ilginç bir şekilde. Bu da 1-2-3 dostluğa demek anlamına geliyor. Tabii Hint Yarımadası ile alakalı bazı bir kitaplar bulunuyor. Bu kitaplar Hindu inancına dair bazı bilgileri barındırıyor ama içinde ilginç bir kısım da var. Kahveye karşı söylenen bir bölüm var. Bu bölümde şöyle şeyler yazıyor. Okuyucuya soruyorum. Bu kıtada yaşayan kara derili vahşilerin tanrılarına canlı kürbanlar sunmadan önce kahve çekirdeklerini nasıl yediklerinin anlatılması şaşılacak bir şey mi? O acı içeceğin nefsimiz üzerindeki zararlı ve kötücül etkisini anlamak için Batı'nın bağımlılık derecesinde kahve içen toplumlarını Doğu'nun barışsever çay tiryakileriyle kıyaslamamız yeterlidir. Şimdi bu ilginç bir kısım. Çünkü genellikle Hindularla alakalı bazı tavsiyelerin bulunduğu bir kitap içerisinde kahveye karşı böyle bir öfke barınıyor. Kahveye karşı duyulan öfkenin ilk hali bu olmayabilir. Bilmiyorum. Ama son bu değil. Ondan eminim. Son bu olmuyor. Belki de başlangıcı bu şekildedir. Burada aynı zamanda bir ideolojik bazlı bir çatışmayı da görebilmekteyiz. İşin içinde milliyetçilik, ırkçılık falan filan bir sürü olgu var. Yani demem o ki bazen sadece bir içecek gibi gözüken bu kahve arkasında çok derin hikayeler barındırıyor olabilir. Şimdi ne yersen karakterin de odur, ne yersen olsun diyen tipler sadece Hindistan'da değil, dünyada çoğu yerde yaygın. Bizim tarihimizde de işte yediğin yemeklerin karakterini belirlediğine yönelik inançlar bulunmakta. Bir Mon Journal isimli bir kitap var. Tarihçi Jules Milt tarafından yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Umarım yanlış okumamışımdır. Milt bu kitapta şu an var. Şu an yanlış okuduğumdan eminim. Çünkü daha önceki dediğimle şimdiki dediğim aynı değil. Farkındayım. Ama önemli olan zaten bu kısmı değil. Bu tarihçi Jules kitabında aydınlanmış Batı medeniyetinin doğuşunu öncelikli olarak Avrupa'nın kahve içen bir toplum haline gelmesine bağlıyor. Ve diyor ki şüphesiz ki yaratıcı fikirlerin bu ölçüde artmış olmasının altında yatan sebep kısmen yeni alışkanlıklar yaratmış ve hatta insan doğasını değiştirmiş olan o büyük olay yani kahvenin ortaya çıkışıdır. Bu bir bakış açısı kazanmamız da ilginç bir şey. Ama Avrupa'nın sadece aydınlanmasının arkasında bu olmadığını hepimiz de biliyoruz. Yani bunun tabii ki beslenmeyle çok büyük alakası var. Kahve, işte domuz etinin tüketilmesi, halkın en alt tabakasının bile çok rahatlıkla et yiyebilmesi. Çünkü ne yazık ki şu an vegan arkadaşlar üzülecektir. Et yemenin insanın daha da geliştirdiğine yönelik bir kanıtlar bulunmakta. Yani protein almamız gerekiyor. Bu kesinlikle veganlara karşı kullandığım bir argüman değil. Bir insan nasıl besleneceğine kendi karar vermeli. Kendi de karar veriyor zaten. Yani kimse ona karışmasın. Artık rahat bırakalım birbirimizi. Şimdi kahveden bahsediyoruz. Ama kahvenin isminin nereden geldiği hakkında bir fikrimiz yok. Genellikle rivayetler var. Bu rivayetlerden bazıları kahve sözcüğünün Kefa'dan türediğini söylüyor. Kefa da Etiyopya'da bulunan bir kabilemsi gibi bir topluluk, bir topluluğun ismi aslında. Onların bu içeceği kullanmasından dolayı bu isim verildiğini söylüyorlar. Birçoğu ise kahve kelimesinin yiyeceklerin tadını bozan anlamına geldiği Arapça kahva kelimesinden türediğini ileri sürüyor. Ve kahva başlangıçta yiyeceklerin tadını bozan şarabı ifade ediyor. Kahve de uykuyu zorlaştırdığından dolayı bu isimlendirmenin kahve için de kullanıldığını düşünüyorlar. İlginç ki Etiyopya kahve demlemesi için kahve benzeri bir kelime kullanmayan dünyadaki tek ülke. Etiyopya'da kahve yapımında çekirdek anlamına gelen buna denmekte. Şimdi Kefalılar sadece bu kahve içeceğine isim babası olmaktan ziyade başka özellikleri de var. Tabii ki kahve isminin kökeni rivayetlere bağlı olsa da şöyle bir bilgi elimizde bulunmakta. Kefalılar yalnızca kralın kahvesini demlemekle kalmıyorlar. Kahveyi kralın ağzından içeri döken dünyanın ilk baristalarının Pofako olarak adlandırılan bir sosyal sınıfın oluşumuna da sebebiyet veriyorlar. Şimdi tabii ki de Etiyopya'da kahve sadece çekirdeklerden tüketilen bir içecek değil. Kahve yaprağından yapılan iki farklı içeceklere de sahip Etiyopyalılar. Bunlardan daha yaygın olanı kati veya kotea, kavrulmuş kahve yapraklarından yapılan bir karışım. Diğeri amertasa, birkaç gün boyunca gölgede kurumaya bırakıldıktan sonra kavrulmadan demlenen yeni toplanmış yeşil yapraklardan yapılan içeceğin eski bir türü. Yani aslında içilen ilk kahvelerin kati ve amertesi olması pek muhtemel geliyor. Çünkü Etiyopyalılar çok eski zamanlardan beri kahvenin çekirdeklerini yeseler de ki kahve ilk bulunduğunda içecek olarak tüketilmiyor. Yenmek suretiyle yenmek suretiyle tüketilen bir meyve. Dediğimiz gibi yani çok eski zamanlardan beri kahvenin çekirdeklerini yiyor olsalar da Etiyopyalılar, kahvenin içilmesi çok eskilere dayanmıyor. Ve bulunan en eski kayıtlarda kahve içeceğinin yaprakların demlenmesiyle hazırlandığını gösteriyor. Arapçası da kafta. Şimdi bazı bilim insanları kahvenin narkotik bir bitki olan katın yapraklarıyla demlendiğini iddia ediyor. Ancak 1400'lü yılların başında Arap Sufi Al-Dahabani Etiyopyalıların kahva kullandıklarını bizzat görüyor. Bu da kahvenin sıvı olarak tüketildiğini gösteren bir kayıt olarak tarihte bulunmakta. Peki Etiyopyalılar ne içiyorlardı? Açıkçası bilmiyorum ama büyük ihtimalle kahve yapraklarını demleyerek yaptıkları kısmen efsanevi bir çay içiyorlardı. Tabii bu çekirdekler, kavrulmamış çekirdekler daha sonra Güney Yemen'de Muha'da Sufi mistik Şazeli ya da müritlerinden biri tarafından ekleniyor. Şimdi bir teoriye göre kahve Çinli amiral Cheng Ho'nun 1400'lü yılların başında Arapları çayla tanıştırması sonucu ortaya çıkıyor. Çin dış dünya ile iletişimini kestiğinde Araplar Arabistan'da yetişmeyen çay yapraklarının yerine kat veya kahveyi koymuşlar diye bir teori bulunmakta. İnanıp inanmamak, haklı bulup bulmamak sizin elinizde olan bir şey. Burada teoriler üzerinden yorum yapmayacağız tabii ki de. Şimdi kattan bahsettik veya kati dediğimiz, kotea dediğimiz bu içecek güzel bir kahve. Hazırlanışı da çok basit. Yani eğer bir gün kat yaprağı bulursanız ki Yemen'de değilsiniz bence çok zor. Çünkü bizde kat uyuşturucu kategorisinde diye biliyorum. Ama Yemen'de değil galiba bilmiyorum. Yani çok da bir bilgim yok, bir şey demek istemiyorum. Ama eğer bir gün kat yaprağı bulursanız bu yaprakları kurutmanız gerekiyor öncelikle. Sonra bu kurutulmuş yaprakları koyulaşana ve katrana benzer bir kıvam alana kadar düz bir tavada kavuruyorsunuz. Sonra yaprakları ufalayıp üstüne su, şeker ve bir tutam tuz ekleyip kısık ateşte demlenmeye bırakıyorsunuz. Pişme süresi yaklaşık 10 dakika ve ortaya çıkan kehriban rengi içeceğin tadı Çinlilerin tütsülenmiş çayına kıyasla hafif karamelli ve is kokulu oluyor. Ancak jelatinimsi kıvamı ve hem tatlı hem tuzlu olmasıyla daha karmaşık bir yapıda. Yani bir gün kat yaprağı bulursanız ve bu çayı yaparsanız benim verdiğim bilgiler üzerinde bana mail atarak dersiniz ki ya Batuhan doğru söylemişsin. Gerçekten öyle tadı ya da Batuhan'cığım yalan söylüyorsun. Uydurmuşsun. Kaynak götün mü diyebilirsiniz. Ben hiç denemedim. Şimdi Etiyopya ile ilgili ilginç bir bilgi de şu. Aslında Etiyopya geleneksel olarak Hristiyan bir ülke ama kahve dediğimiz içecek İslam'la ilişkili. Bu durumu alakalı da şöyle bir bilgi var elimizde. Geçmişte yaşanmış bir durumdan dolayı kahvenin Etiyopyalı Hristiyanlara yasaklanmasına sebep oluyor. Bu da doğal olarak Etiyopya'daki Müslümanlara özgürlük sağlıyor ve kahvenin ister istemez Müslümanlıkla bir bağ kurmasını sağlamaktadır. Şimdi Etiyopya yerlilerin bir tane duası var. Duanın çevirisi şöyle. Aktarıyorum hemen. Kahve demliği bize huzur ver. Kahve demliği çocuklarımızın büyümesine izin ver. Lütfen bizi zenginleştir. Şeytanın boynuzlarından bizi esirge. Bize yağmur ve yeşil alanlar ver. Yani gayet makul, gayet güzel bir dua. Ancak Gari veya Oromo kabilesinin duası buna nazaran daha ciddi. Tanrılara sunulan besili öküzün yerini kahve çekirdeklerinin aldığı seks ve ölümü kutlayan Bunkalya adlı bir ayinin parçası olarak kullanıyorlar duayı. Garilerde kahve meyvesinin kabuğu soyuluyor ve rahipler bu minik kurbanlıkların baş kısmını ısırarak kopartıyor. Bu katliamı simgeliyor. Daha sonra çekirdekler tereyağında pişiriliyor ve yaşlılar tarafından çiğneniyor. Böylece yaşlıların spiritüel güçleri artıyor. Ayini kutsuyorlar ve katılımcıların alnına kahve kokulu kutsal tereyağından sürüyorlar. Sonrasında çekirdekler tatlı süsle karıştırılıyor ve dua okunurken herkes bu sıvıdan içiyor. Şimdi tüm bu ayin birazcık da bize tanıdık geldi, değil mi? Yani kahvenin ikram edilmediği bir iş toplantısına kimse gitmemiştir halbuki. Şimdi Gari duasına göre bizi de zenginleştirmesinin yanı sıra zihinsel faaliyetleri hızlandırma amacıyla kullanımı da bir fincan kahveyi uluslararası bir iş normu haline getirmekte. Bu şekilde bakıldığında modern bir iş yeri kendi kutsal demliği etrafında toplanan bir kabileden başka bir şey olmuyor. Ve Bunkale'de dünyanın en yaygın sosyal ayinin arketipinden yani insanın ilk kez kahve içip sohbet etmek için toplantılar düzenlemesinden başka bir şey değil. Bunkale'de kahvenin bu ayinde ilk kez bilinci etkileyen veya mucizevi bir uyuşturucu olarak kullanıldığını gösteren iki şey vardır. İlki Kefa yakınlarındaki Oromo savaşçılarının çiğnediği kahve toplarından türediği bariz bir yöntem olan çekirdeklerin kavrulduktan sonra yenmesi. Harar'ın birkaç yüz kilometre güneyinde yaşayan Gariler, Oromolarla akrabalar ve aynı dili konuşuyorlar. Kavrulmuş çekirdeklerin sütü eklendiği ve karışımının içildiği ayinin ikinci kısmı bu alışkanlığın İslamiyet'ten önce geldiğini gösteriyor. Çünkü hani Müslüman simyacılar için kahve ve sütü karıştırmak cüzzama sebep olur. Ya bu da birçok Avrupalının sütlü kahve içmek istememesinin altında yatan bir inançtır. Yani bu bizde dahil, biz de içmeliyiz geri geldiğinde. Bunun asıl kaynağı cüzzam olabileceğimize karşı yönelik bir inanç DNA'mıza işlemiş durumda. Şimdi bu bahsettiğimiz ayinin oldukça eski olduğunu gösteren başka bir bulgu da Garilerin Bunkale'yi gök tanrı Vaak ile ilişkilendiriyor olması. Şimdi böyle anlatınca bir Marvel filmi anlatıyormuşum gibi oldu, anlıyorum ama bunların hepsi gerçek. Şimdi bu tanrıyı daha önce duymamış olabilirsiniz veya herhangi bir Marvel filmi izlememiş olabilirsiniz. Ancak Vaak'a tapınmanın dünyanın ilk dinleri arasında olduğu düşünülüyor. Eski Vaak ayinlerinde kahve çekirdeklerinin yenilip yenilmediyse bilinmiyor. Gariler favori çekirdeklerimizi tadan ilk insanlar arasında ve psikoaktif ilaçları keşfeden ilkel insanlar bu ilaçlara tapma eğilimindeydi. Şimdi günümüzde uyuşturucu bağımlılığı aşağılanan bir eğilimken o dönemlerde ise bir inanç göstergesi. İlginç. İşte bu iki bilgiden hareket edersek yani kahve çekirdekleri yemenin Vaak ayinlerine nispeten erken bir zamanda eklendiğini söylemenin yanlış olmayacağını düşünebiliriz. Şimdi burada ilginç bir kısım daha var. Antropolog Lambert Bartel'in bir eserine göre Batı Etiyopya'nın Oromo kültüründe kahve çekirdeği kadının cinsel organına benzetiliyor. Ve bu benzerlik bir başka Bunkalle ayinin doğmasına yol açıyor. Bu ayinde cinsellik kavramı o kadar önemli ki ayinden önceki gece cinsel perhize giriliyor. Oromo halkından bir ihtiyar olan Gammachu Magarsa, Bartel'e kahve meyvelerinin ısırılarak açılışını Vajinasına erişmek için erkeğin kızı bacaklarını açmaya zorladığı ilk cinsel ilişkiye benzetiyoruz demiş. Bir süre gülmemizi sağlamanız için bir sakinleşelim ve devam edelim. Kabukları soyulan çekirdekler penis anlamına gelen Danaba isimli bir çubukla tereyağında karıştırılıyor. Bazı insanlar çubuk yerine taze ot demetleri kullanıyor. Çünkü diyorlar ki cansız bir tahta parçası hayat veremez veya tırnak içinde çekirdekleri dölleyemez. Çekirdekler karıştırılırken kahvenin meyveleri sıcaktan patlayıp tıs diye ses çıkarana kadar başka bir dua okunuyor. Meyvenin bu şekilde patlaması hem doğuma hem de ölen kişinin son haykırışına benzetiliyor. Çekirdekleri karıştıran kişi de bu aşamada şöyle bir dua ediyor. Aşama, kahvem, ağzını açarak patladığın yerde bize barış ver. Lütfen bana huzur dile. Beni tüm şomazlardan koru. Gerçekten bu duaya amin demekten başka hiçbir çaremiz yok. Şimdi kahve çekirdeği yenildiğinde yeni fikirler vermek ve yaşamı kutsamak üzere ölüyor. Oromaların da söylediği gibi herhangi birinin hatırlayabileceği en eski tarihe kadar dayanan bir gelenek bu. Çekirdek yendikten sonra topluluk, sünnet, evlilik, araziyle ilgili anlaşmazlıklar veya tehlikeli bir yolculuğa çıkmak gibi güncel konuları ele alıyorlar. Bunkale ile ilgili önemli bir nokta da çekirdeklerin ezilmeden süte bütün olarak eklenmesidir. Ezilmiş çekirdeklerin su gibi nötr bir sıvıya eklendiği, böylelikle de çekirdeklerin güçlerini tamamen serbest bıraktığı gerçek demleme, lanetleme veya o geceki ayinde olacağı gibi kötü bir ruhun defedilmesi gibi daha karanlık işlere mahsus. Yani buradan anladığımız üzere Oromo kabilesi cinselliğe bizden daha açık bir kabile. Neyse. Şimdi bu noktadan sonra Etiyopya'daki kahve kültürü hakkında pek bir bilgimiz yok. Ama bundan sonraki yolculuğumuz Yemen olacak. Yemen'deki yolculuğumuz ise bence bir tık daha ilginç olacak. Çünkü Yemen'e girdikten sonra kahve Müslümanlıkla da bir ilişkisi oluyor. Doğal olarak Müslümanlığın kurallarını ister istemez ülkemizde biz de yaşıyoruz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak göreceğiz. Yani kahve ile Müslümanlık arasındaki ilişkiyi, işte İslam'ın kahveye bakış açısı, bazı yasaklar, bilmem neler falanlar filanlar bunların hepsini konuşacağız. Bir sonraki bölümümüz kahvenin yolculuğunda Yemen olacak. Teşekkür ediyorum. 23 dakika boyunca gerçekten dinlediyseniz umarım eğlenmişsinizdir. Umarım siz de benim gibi aydınlanmışsınızdır. Keyfiniz yerine gelmiştir. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.